Ekonominin hallerinde bugün Vahap Munyar'la birlikteyiz. Vahap hoş geldin.
Hoş gördük.
Şimdi ekonominin hallerini konuşacağız ama önce senin halini konuşalım. Sen bildiğim kadarıyla Türkiye'de en çok gezen gazetecisin. Geçen sene kaç ülkeye, kaç şehre gittin diye soracağım. İstersen bunu yapayım. Çünkü bir fikir vermesi açısından Vahap Munyar Türkiye'de birçok yeri gitmiştir. Anadolu'yu, Türkiye'yi birçok gazeteciden daha fazla gözlemlemiştir ve bu gözlediklerini de köşe yazılarına aktarmıştır. Aynı şekilde dünyadaki seyahatlerin de öyle. Onların her birini senin köşende iz olarak görüyoruz. İstersen önce onu sorayım mesela. 2024 yılında kaç ülkeye gittin, kaç şehre gittin?
Çok aslında hesabını yapmadım ama yayın öncesi senin de kabaca hesap yaptık. Herhalde yıl içerisinde 2024 yılı içerisinde 50 şehre gitmiş olabilirim.
En az bir defa.
En az bir defa 50 şehre gitmiş olabilirim. Yani tabii bunlar arasında yakın şehirlerimiz de var. İstanbul'a yakın olan Kocaeli de var. Çünkü mesela geçenlerde işte bir 10 gün önce Dilovası'nda İmes'te, o İmes OSB'de bir toplantı yaptık. Kocaeli, sonuçta şehir değiştirmiş oluyoruz. Benzeri şekilde Sakarya'ya da, Bursa'ya da, onlar hep yakın çevreler ama sonuçta oralarda sıklıkla gittiğimiz yerler. Dolayısıyla 50 şehir olmuştur.
Ülke peki?
Ülkede kabaca söylüyorum, belki biraz daha fazla da olmuş olabilir ama 20 ülke gibi
O da en
görünüyor.
az bir defa diyebiliriz. Hem bazı
Evet,
ülkelere
evet.
birkaç defa gittim.
Evet, işte mesela Amerika'ya 2 defa gittim. Gerçi üst üste oldu, ikisi de New York'a. Neden 2 defa gittim? Birisi Türkiye Amerikan İş Konseyi, ki o sırada Cumhurbaşkanı da oradaydı Birleşmiş Milletler toplantıları için. Öteki de Turkish American Society, ya da Amerikan Turkish Society'nin galası için gittim. Dolayısıyla bir ay arayla, bir buçuk ay arayla
İki
New York'ta
defa gittim.
2 defa gitmiş oldum. Öyle de denk gelebiliyor bazen.
Yani dolayısıyla yılın önemli bölümünü gezi hareket halinde geçirdin.
Aynen öyle.
Senin için zaten gezen gazeteci diye isim taktık biz
Ya şöyle
arkadaşlar aramızda değil mi?
aslında şöyle şimdi Hakan Güldağ zaman zaman konu açıldığında havada uçak değiştiriyor diye takılıyor bana. Öyle bir teknoloji henüz gelişmedi ama ya her ne kadar özellikle askeri uçaklara biliyorsun havada
Tabii.
yakıt ikmali yapılabiliyor. Ama henüz yolculuk uçakları için öyle bir şey gelişmedi. İleride belki.
Geçen seni aradım.
Evet.
Sırbistan'dan gelmiş havalimanına inmiştin ve kısa bir süre sonra Dubai'ye gidecektin. Arada
Aynen
bir eve
öyle.
gidip bavul
Aynen
alacaktın
öyle.
galiba. Böyle
Kesinlikle,
hareket halinde.
kesinlikle. Tabii eşim de gazeteci. Gerçi şu anda emekli ama en çok tabii tartıştığımız, en çok konuştuğumuz konu bu. Haklı olarak şikayetçi. Ama şimdi bizim meslek de sahada olmayınca çok fazla tat ve şey vermiyor. Yeteri kadar hani bilgi edemiyorsun. Şimdi hani vardır ya, çocukluk yıllarımızdan, öğrencilik yıllarımızdan beri konuştuğumuz, her zaman konuşulur. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir? İkisini birlikte yapabilen daha iyi. Çünkü gezip gördüğün zaman daha fazla algılıyorsun,
Doğru.
daha fazla akılda kalıyor.
Neyse şanslısın. Eşin Emine Munyar da gazeteci olduğu için,
Evet.
o bu işi bildiği için senin gezme zorunda olduğunu da biliyor.
Ama bu arada şunu söyleyeyim. Hani bir Yavuz Onat'ı unutmamak lazım. Yavuz Onat gezerek en fazla gezen insanlardan, en fazla gezen meslek büyüklerimizden biriydi. Şimdi tabii
Sen de onu
eskisine göre
yakalamak üzeresin Yavuz'u.
temposu bize göre
Evet.
biraz daha düştü. Bir yaş avantajı söz konusu. Şimdilik benim tempom ona göre daha yüksek. Ama Hakan Güldağ da beni yakaladı. Onu da söyleyeyim.
Ama hala yani gezen gazeteci lakabı sende. Biz de
Ben
şimdi
de.
gezen gazeteci Vahap Munyar'a soralım. Şimdi
Evet.
Anadolu'yu gezdin. Anadolu'da 2024 yılını şöyle genel olarak baktığında durum nasıl?
Açıkçası şöyle, bir başlangıçta gidince fabrika geziyorsak eğer, ki özellikle de böyle çok farklı sektörlerden fabrikalar gezdiğimizde moralimiz düzeliyor. Şimdi buradan bakınca işte özellikle 2024'ün ikinci yarısı da çok sıkıntılı, daha da sıkıntıların etkili olduğu ve görüldüğü bir dönemi yaşadık. Ama Anadolu'ya gidince iyi fabrikaları, başarılı fabrikaları görünce moralimiz düzelir vaziyette. Ama oturup da sorunlar neler ya da işte işler nasıl gidiyor diye başladığımızda orada da aşağı yukarı sorunlar benzer şekilde, özellikle 2024 yılı içerisinde ikinci yarısından itibaren bu işte kemer sıkma ve sıkı para politikası çok daha etkisini gösterdi ki aslında daha önceden de başlamıştı finansa erişim konusunda sıkıntılar. Daha da had safhaya ulaşmış durumdaydı. En önemlisi, önemli şeylerden bir tanesi o ki işletme kaynağı bulmakta bile sıkıntı çekiyor işletmeler. İkincisi ihracatta fiyat tutturamama en büyük dertlerden birisi haline gelmişti. Şimdi bu önce kendini hazır giyim ve tekstil sektöründe gösterdi. Fakat diğer sektörlere doğru da yayıldı. Şimdi mesela hazır giyimde bir önce şöyle başladı. %20 daha pahalı hale geldi önce. Fakat sonra o pahalılık oranı yükseldi. %40'lara, 50'lere kadar çıktı. 20'lere kadar dayanılır durumdaydı tekstil ve hazır giyim. Çünkü hem pazara yakınlık anlamında hem de hani Türkiye'nin de tekstil ve hazır giyim sektörü belli bir kaliteye ulaşmış durumda. Daha aranan ürünler. Onun için idare ediyorlardı. Fakat 20'yi aşan oranda pahalılık olunca bu sefer pazar kaybı, müşteri kaybı noktasına geldi.
Bu firmalar şirket. Daha çok belli yerlerde. Örneğin Maraş, Antep civarında. Çünkü orada çok sayıda bütün, tekstil firması taşeron olarak dünyadaki yani, önemli markalara ürün
satıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Maraş'ta öyle, Malatya'da öyle. İşte birçok yerde gerçekten de işte Bursa'da öyle. Farklı farklı illerimizde özellikle tekstil ve hazır giyimde iddialı olan şeyde öyle. Tekirdağ tarafında yani Trakya'da da var şeyler. Tekstil hazır giyim şirketleri ama Şanlıurfa'da da var, oralarda da gerçekten.
Peki durgunluk nedeniyle
fiyat tutturamama bir sıkıntı söz konusu.
Orada kapanan işletme falan çok gözledin mi yoksa var, her şeye
var.
Rağmen?
İşte bir ya önce küçülmeye başlıyor. Önce şey kapatıyor, hat kapatıyor ya da işte yavaş yavaş bir sayı azaltıyor çalışan sayısı ki zaten şeyde hazır giyimde özellikle yanlış hatırlamıyorsam İşte 1,5 yıl içerisinde yani 2024 ile 2023'ün son bölümünde katarak söylersek 1,5 yılda aşağı yukarı 300 bin civarında istihdam şey dışında kaldı. Çalışma dışında kaldı. Ama bereket başka sektörlerin arayışları onların bir bölümünü tekrar istihdama katabildi. Yoksa hani işsizlik rakamlarına eğer totalde baktığımızda çok fazla İşsizlik artıyor gibi görünmüyor. Hatta düştüğü dönemler de oldu bu şeye rağmen. O da dediğim gibi başka sektörlere kayış da söz konusu oldu. Çünkü sonuçta bir sanayi işçiliği birikimi olduğu için çok rahatlıkla diğer sektörlere de uyum sağlayabildiler.
En sıkıntılı sektörler hangisi gördün?
İlk sırada tekstil ve hazır giyim yer alıyor. Onlar çok daha erken gündeme geldi. Çünkü dünyada onların rakipleri daha uygun fiyata ya da daha ucuz fiyata üreten rakipleri söz konusu. İşte Pakistan, Bangladeş, Vietnam işte birçok yerde gerçekten de bizden daha uygun fiyata üreten ülkeler söz konusu. Onun için de onlar daha önce sıkıntıyı yaşamaya başladılar.
Peki başka mesela mobilya ya da makina, çünkü son dönemde yazılarında onları da görüyorum senin.
Mesela mobilyacılar işte mobilya ihracatçılarının başkanı Ahmet Güleş de geçenlerde Bursa'da onlar bir sektör toplantısı yapmışlardı. Orada Şeref Oğuz ve Hakan Güldağ'la beraber gittik, panellerine katıldık. Sohbet sırasında dedi ki artık İtalya ile aynı fiyata geldik. Şimdi İtalya hani mobilyada özellikle tasarım açısından, marka açısından güçlü bir ülke. İtalya ile aynı fiyata gelmek Türkiye açısından dezavantaj. Hani gerçekten de aranan, o fiyatla kabul edilen bir ülke olsak o zaman sıkıntı değil. Ve o zaman iyi bir şey olmuş diye düşünmemiz lazım. Fakat marka gücümüz henüz öyle değil. Öyle olunca da sıkıntı yaşamaya başlıyorlar. Onlardan bir tanesi o. Mesela yine bir ay kadar, bir buçuk ay önce bir civata fabrikası gezdim. Orada da aynı şey söz konusuydu. Yani İtalya ile aynı fiyata civata satmaya çalışıyoruz. O zaman satmakta zorlanıyoruz diye. Veya bazıları da hiç olmazsa bir yıl müşteri kaybetmeyeyim, bir yıl zarar da etsem devam edeyim diye söylüyorlar.
Tabii de orada civatayı sattığımız pazar genelde Avrupa Birliği pazarı ve orada durgun. Civatayı alan otomotivciler zaten durgunlukta, orada ayrı bir şey var.
Tabii.
Yani kurun, maliyetin yanı sıra bir de pazar durgunluğu var. O zorluyor değil mi?
Kesinlikle zaten şeyde de aynı şey oldu. Hazır giyimde de aynı şey oldu. Çünkü pazar durgun. Özellikle şimdi mesela bizde dikkat edersek her türlü kemer sıkmaya rağmen İçeride tüketim epey devam etti. Hala da belli oranlarda devam ediyor. Ama Avrupa öyle tepki vermiyor. Avrupa'nın da tüketimi de kesiyor. Hı-hı. Avrupalı ülkelerin vatandaşları. Öyle olunca hemen bizim siparişlere Hı-hı. yansıyor. Civata'da da öyle ama hazır giyimde falan da onu gördük. Şimdi mesela hani zarardan söz açmışken şeyi söyleyeyim. Çeşitli yazışma gruplarımız oluştu. Hepimizin var. Beraber olduklarımız da var. WhatsApp grupları. Onlardan bir tanesi Büyük Yalı diye bir grup. Hı hı. Ahmet Akbalık'ın oluşturduğu bir grup. Aşağı yukarı 20'nin üzerinde işte sektör başkanı, iş dünyası örgütlerinin başkanı da var. İş insanları, müteahhitler falan var. Geçen hafta bir buluşma oldu. Sohbetin son bölümüne yetiştim. Başka bir yere daha uğramıştım. İşte bir mesela hazır giyim firmasının sahibi dedi ki 2024'ü 8 milyon euro zararla kapatıyorum. Hı hı. Ki bu aynı kişi pandemi sırasında şey demişti. Ben böyle bir talep görmedim. Öyle ki bir marka fabrikamızı 2 yıllığına parasını da peşin ödeyerek hani üretimini tamamını satın almak üzere kapatmak istedi. Şimdi oradan buraya gelince tabii. çok büyük bir sıkıntı.
Geçen de yine beraber ediyor. Olduğumuz yemekte önde gelen bir deri evet. konfeksiyoncusu, deri
o da aynı şekilde.
Sanayisi 20-25 milyon dolar ciro yapıyor dedi. Ama evet. bu cirodaki zarar 1 milyon
1
dolar.
1 milyon dolar.
Değil mi?
Bunu da dedi ki yakın zamanda Sayın Şimşek'le karşılaşma imkanımız oldu. Bir toplantıda dile getirdim dedi. Ondan sonra Sayın Şimşek'te, Mehmet Şimşek'te evet, farkındayız. Önümüz 2025'te bazı destekler vermeye, bazı destekler ortaya koymaya çalışacağız diye de bir söz vermiş. Umarım yani bu maliyetlerin artışını dengeleyecek. Evet. Orada bir miktar da olsa rahatlatacak. Bazı önlemler alabilirler. Yoksa çok sıkıntılı gerçekten.
Birazdan belki hani sanayi yani çok ne istiyor diye girmek istiyorum. Aslında evet. biraz girdik ama ondan önce bir şey sorayım. Deprem etkisi hangi aşamada? Onarılmaya başladı mı? O etki yavaş yavaş giderilmeye başladı mı? Çünkü deprem bölgelerine de çok sık
aynen.
gittin.
Şöyle Kahramanmaraş özellikle sanayide büyük sanayi kesiminde epey toparladı kendisini. Malatya'da zaten özellikle büyük olan işletmelerde çok büyük bir sıkıntı yoktu. Sadece sıkıntı nüfusun önemli bir bölümü şehir dışına çıkınca ki hala da dönmüş olmayanlar var. Ciddi anlamda nüfusun mesela diyelim ki Malatya'nın nüfusunun içinden 300 bin kişi gittiyse hala bunun 100 bini dönmüş değil. Hı hı. Aynı şey Kahramanmaraş için söz konusu, aynı şey Hatay için söz konusu, Adıyaman için söz konusu. O nüfus hareketinden dolayı eleman sıkıntısı söz konusu gündemde. Maraş'ta evet mesela sanayi toparladı ama fiziki olarak toparladı. Çalışan temposu ve iş temposu aynı noktaya gelemiyor. Çünkü psikolojik olarak da sıkıntılar hala devam ediyor. Üretim anlamında bir üretim temposunda yavaşlama söz konusu insanların.
Çok Hatay doğal. Nasıl?
Hatay'da da. Hatay daha sıkıntılı. Zor, evet. Hatay'da zaten hani çok büyük sanayi yok ama küçük işletmeler var. Orası daha hala ciddi anlamda desteğe ve onarıma muhtaç. Kahramanmaraş, Malatya gibi yerlerde de küçük işletmelerde sıkıntı hala söz konusu. Şimdi mesela Malatya'nın ticaretinin döndüğü şehir merkezi tamamen yıkılmıştı. Hala oralarda işletmeler küçük konteynerlerde kendi işlerini yürütmeye çalışıyorlar. Yerleri daha tam yapılmış değil. Kahramanmaraş'ta da aynı şekilde küçük sanayi sitesi bayağı yıkılmıştı. Oranın da toparlanması zaman alıyor. Dolayısıyla deprem etkisi oralarda daha tam ortadan kalkmış değil. Zaman alacak o.
Peki Vahap, bir diğer etki de Suriyeli sığınmacı, göçmen, evet. işçi meselesi. Şimdi büyük bir giriş oldu ve o gelen sığınmacıların önemli bölümü çeşitli bölgelerde istihdamda yer aldı. Hı hı. Kayıt dışı, kayıt dışı. Şimdi bunların geriye dönmesi tartışılıyor. Onun etkisini sen gördün mü? Orada Suriyelilere ilişkin değerlendirmeler ne? Suriyeli tekrar ülkesine gitmeye başladığında bizim oradaki iş hayatı, sanayi ya da ticaret nasıl etkilenir?
Şimdi yine yakın zamanda işte herhalde bir 10-15 gün içerisinde bir Adana seyahatimiz oldu. Adana'da Finansal Kurumlar Birliği ile birlikte bir toplantı yaptık. Ev sahibimiz Adana Ticaret Odası Başkanı ve Ticaret Odası'yla orada toplantı yaptık. Yücel Bayram'la sohbet ederken dedi ki bu yönetim değişiminden sonra işte 61 yıllık Bağız rejiminin sona ermesinden sonra bize üye yani Adana Ticaret Odası'na üye Suriyeli şirketlerin şeylerine baktım dedi, sahiplerine baktım. Aşağı yukarı 626 civarında üyemiz var dedi, Suriyeli. Evet. Sahipleri Suriyeli olan. Onlardan 22-23'ünü odada topladım dedi. Sormuş Yekten, hani ne yapacaksınız? Dönmeyi düşünüyor musunuz? Hemen hemen hepsinin verdiği cevap, döneriz ama bir ayağımız burada kalır. Aslında bu cümle Suriyelilerin ya da işte burada buraya gelen, burada mülteci olarak kalan ama artık yavaş yavaş kök salan Suriyelilerin genel tavrını gösteriyor. Hı hı. Zaten şeye de dikkat ettiğimizde televizyon röportajlarına, o ilk günlerde televizyon röportajlarına bizim sınırdan geçip oraya gidenlerle yapılan röportajlara bakınca ailenin işte bir iki ferdinin gittiğini, en azından orada yeni yönetim döneminde kendi varlıklarına sahip çıkma ve pozisyon alma amacıyla, bu durumu görme amacıyla diğer fertlerin de burada ülkemizde kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bir de yine yapılan anketleri hatırlayalım istersen. Daha çok 40'lı yaşların üzerinde olanların geri dönme isteğinin daha fazla olduğu. Ama daha küçük yaşlarda Türkiye'ye gelenlerin ise burada kalmayı tercih ettiği yönünde bir şey var. Ha şimdi dönüşler tabii ki yine de bir bölümü dönüyor, hala da dönüyorlar, dönenler var. Dönüşler özellikle iş gücü anlamında bir bazı bölgelerde sıkıntı yaratabilir. Çünkü bazı iş kollarında maalesef beklentiler artık yükseldiği için kendi ülkemizin insanların, Suriyeliler o sektörlerde, o iş kollarında çalışıyorlar. Benzeri şey işte Afganistan'dan gelenler için de söz konusu. İşte Afganlılar olmasa çoban bulunamayacak artık gibi bir durum söz konusu. Yine tarımda da çalıştırmak anlamında eleman bulmak ciddi anlamda sıkıntı yaşatabilir. Belki o gitgellerle durum çözülebilir. Yoksa biraz sıkıntı olur.
Peki genel olarak özetlersek, sorunları özetledik. Şu anda Anadolu'daki sanayicinin ya da genel olarak Türkiye'deki sanayicinin en çok beklediği üç şey ne? Yani çare olarak o sıkıntıların atlatılması için.
Şimdi ihracat yapıyorsa hepsinin en büyük sıkıntısı işte kur çok yatay seyretti. Bu kurun bu düzeyi bizi mahvetti diye. Onun yani kurda bir yukarı yönlü hareket bekliyorlar. Ama daha mantıklı, daha böyle hani aceleci düşünmeyen bunu absorbe edecek, bu burada bizi koruyacak bazı destekler gündeme gelebilir. Belki Exim Bank kaynakları daha güçlendirilebilir. Exim Bank kaynakları çeşitlendirilebilir veya destekleri çeşitlendirilebilir. Veya işte o beş sektöre gelecek istihdam desteği gibi başka destekler, lojistik konusunda belki destekler, Dünya Ticaret Örgütü'ne ters düşmeyecek, oralardan sıkıntı yaşamayacağımız destekler, en önemli isteklerinden bir tanesi bu. Ya kur ya da onu absorbe edecek, onu destekleyecek.
Maliyet oradaki
düşürücü. Evet, en önemli şeylerden bir tanesi o. Onun dışında hala istihdam konusunda bir takım sektörlerde ya da gittiğimiz o sebelerde konuşuyoruz. Hala istihdam konusunda sıkıntı var. Çünkü çok iş değiştirme de söz konusu. Yani birkaç ay çalışıp işte biraz daha iyi bir ücret gördüğünde hemen başka tarafa gitme. O da yetişmiş eleman konusunu daha fazla ortaya çıkarıyor, gündeme getiriyor. Dolayısıyla orada da bir sıkıntı var. Belki onu da o meslek liseleri veya mesleki eğitim merkezleriyle çözmek mümkün ama onlara gelecek yol haritasını doğru çizersek belki olabilir. Yoksa evet. Meslek lisesi mezunları da çoğu tekrar üniversiteye gidiyor. Üniversiteye gidince de beklentisi yüksek oluyor. Gidip OSEB'de bir fabrikada çalışmak yerine işte bir alışveriş merkezinde güvenlik elemanı olarak çalışmayı tercih ediyor. Bunun gibi şeyler söz konusu.
Peki 2025'e ilişkin son soruyla ona ilişkin beklentini sorayım. 2025'te bir toparlanma bekliyor musun ya da bekleniyor mu?
Genel bir hava ilk yarı 2024'ün ikinci yarısı gibi sıkıntılı geçecek şeklinde. Ama umutlar ikinci yarıya, 2025'in ikinci yarısına doğru biraz daha herhalde toparlanmaya başlarız. Bir tünelin ucunda ışık görünmeye başlar gibi bir hava var.
Peki Vahap Munyar, çok teşekkürler. Ben sana teşekkür iyi ederim. Gezmeler, bol gezmeler 2025 yılında da.
Hepimize.
Teşekkürler.